Ayrım 14, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 174. Vakıf, 2 Kasım 1986 Salı, saat 16:05. Dünyanın en ünlü aptalları hangi aptallığın en büyük aptallık olduğunu saptamak için uluslararası bir aptallar olimpiyatı düzenlemişler. Yarışmanın sonunda başkalarını aptal yerine koymanın dünyanın en büyük aptallığı olduğu anlaşılmış. Bu yüzden hiç kimse aptallık şampiyonu olamamış çünkü her aptal karşısındakini aptal yerine koyarak kendini kandıran bir aptalmış. Tarihsiz. Ortalama ayda 3 kitaptan yılda 36 kitabımın basılması gerekiyor. 1986 yılında 5 yeni kitap vermeliyim. Soruşturmada ölüme 5 kala, salkım salkım, pırtlatan bal eklenecek. Ankara, 9 Kasım 1986 Pazar, saat 03:51. Ancak 63 yaşımda Meral'den ayrıldıktan sonra yazar olduğumu anlayabildim ve şimdi anlayabiliyorum ki yazarın sonsuz, sınırsız özgürlük ülkesi sığışamadığı bu dünyadan taşmalı. Yazar yazarsa, has yazarsa hiç evlenmemeli. Benim çelişkim işte burada. Çünkü ben o olmayan ülküsel evliliği, ruhta ve bedende tek eşliliği bu yaşta bile seven, özleyen bir erkeğim. İşte bu isteğim yazarlığıma aykırı düşüyor. Özgürlük ve birliktelik. İkisi birden olamaz ki. Birlikteliklerim yazarlığıma, yazarlığım birlikteliğime düşman. Vakıf, 14 Kasım 1986 Cuma, saat 14:38. Bütün yaşamım boyunca ama en çok 1980 yılı 12 Eylül'ünden sonra neden çırpınıp durduğumu çok kişi, hemen hemen hiç kimse anlamıyor, anlamak da istemiyorlar. Ben de bu aşırı çabamı anlatmaya, açıklamaya kalkmıyorum. Bunu gereksiz buluyorum. İstiyorum, gözler önündeki eylemlerim ve ortadaki girişimlerimle ne yapmak istediğimi yapılanlara bakarak anlasınlar. Anlaşılmazsa da varsın anlaşılmasın. Nedir, nedendir bunca çırpınmam? Çok yanlış, çok ters. Dahası asıl amacımın karşıtı yorumlarda bulunanlar var. Aşırı tutkumdan, doyumsuzluğumdan, ünümü arttırmak isteğimden, siyasal isteklerimden, türlü özel çıkarlarım yüzünden ya da çıkarlarımın bozulmasının acısı ve intikamıyla ve daha başka nedenlerden bu davranışlarda, bu girişimlerde hem de tehlikeli davranış ve girişimler bulunduğumu sanıyor ve öyle yorumluyorlar. Öyleyse nedir? Başka türlü yapamadığım, bu kötülükler, baskılar, alçaklıklar karşısında suskun kalamadığım için her yana, her işe, her yere, herkese koşuşturup duruyorum. Birinci neden bu. İkincisi de beynimden, anlağımdan hiç çıkmayan halkıma olan borcu ödemek değil, ödemeye çalışmak duygusu. Başka türlü davranmak elimden gelmiyor. Olanaksız, yapamıyorum. Sessiz ve suskun kalamıyorum. İşte bu yüzden çoğunun sanısının tersine işlerimi, yazılarımı, kitaplarımı yazmamı, okumamı, çıkarlarımı, kazançlarımı bir yana koyup toplumsal, siyasal protestolar, gösteriler, eylemler için girişimlere koşuyorum. Biliyorum, bütün bunların benim bireysel, hatta yaşamsal zararım olduğunu. Biliyorum, sağlığıma da zararlı olduğunu. Başka türlüsünü yapamam. Benim doğam bu. Hiç kimse özdeksel ve tinsel doğasına aykırı olamaz. Çevre ve Ormancılık dergisindeki Kasım-Aralık 86 bir özdeyişi okumasaydım, bütün bunları yazmak usumdan geçmezdi. O özdeyiş şu: İnsan soyunun yaşamında öyle anlar gelir ki birisinin canını dişine takıp sorunları göğüslemesi gerekir. Bu özdeyiş söyleyen W.C. Fields'ın kim olduğu bilmiyorum. Şimdi ansiklopediye bakıp öğreneceğim. Şimdi baktım ansiklopediye. William Claude Fields. 1879-1946. ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusuymuş. Filmlerinin senaryolarını kendisi yazarmış. W.C. Fields bu özdeyişiyle tam benim duygularımı dile getiriyor. Her zaman toplumun önde gelen savaşçısı oldum. Özellikle 1945-50, 56-60, 1980 ve sonrası dönemlerinde. Niçin savaşçı ve toplumsal siyasal eylemlerin girişimcisi oldum? Hem de yazarlığımın, çıkarlarımın, sağlığımın, kazancımın aleyhine olarak. Çünkü bunun yanıtını W.C. Fields vermiş o özdeyişiyle. İnsan yaşamında öyle anlar gelir ki birisinin canını dişine takıp sorunları göğüslemesi gerekir. Türkiye'de bu anlar o denli çoktur ki. Artık bu çok ve sık anlar an değil, anlar toplamı zamanlar, dönemlerdir. Öyle zamanlarda birisi ya da birileri çıksın da canını dişine takıp sorunları göğüslesin diye birbirlerine bakarlar. Evet, herkes birbirine bakar ve bu toplumsal bir aptalca bakışmadır. İnsanlar akvaryum balığı gözleriyle kendi kendilerini içine hapsettikleri akvaryumun bulanık sularından akvaryum dışındaki öbür insanlara bakarlar. Birisi çıksın. Canını dişine taksın da artık şu sorunları çözümlesin. En düzeysiz, en alçak düzeydeki toplumun nitemi nedir diye bana sorulsa yanıtım şudur. Mehdi bekleyen toplum. Doğu toplumları Mehdi bekler. Doğudan doğan göksel dinlerde Mehdi vardır ve beklenir. Mehdi, kimi lehin Mehdi olarak, kimi lehin canlanıp İsa olarak, kimi lehin yaşanmış bir altın çağın önderi, örneğin bir Mustafa Kemal olarak, ikinci Mustafa Kemal diye beklenir. Yaşadığım dönemlerde hep böyle oldu. Doğrusu şu ki, canımı dişime takıp sorunları çözmek benim görevim değildi. Hiç değilse benim birincil görevim değildi. Benden çok önceleri bunu yapmaları görevleri olan çapları, değerleri, kişilikleri, bilgilikleri, bulundukları yerleri, birikimleri benden çok üstün insanlar vardı ve onların asli görevleriydi canını dişine takıp sorunları göğüslemek. Ama yapmadılar. Suskun, edilgen kaldılar. İşte o dönemlerde ben, asal görevim olan yazarlığı, yazıcılığı bir yana koyup gerçek bir özveriyle canımı dişime takarak var gücümle sorunları göğüslemeye kalktım. Çünkü başka türlü davranamazdım. Elimden gelmezdi. İşim, görevim, rolüm bitince de yazarlığımı özlemle geri çekildim. Bu hep böyle oldu. İşte Truman doktrininin Türkiye'ye girişindeki suskunlukta davranışım budur. İşte CHP'nin tek parti iktidarı baskısına karşı Marco Paşa başkaldırısı budur. İşte DP baskısına karşı 1955-60 yazar olarak başkaldırım budur. İşte 1980 sonrası ölümcül suskunluğunda aydınlar dilekçesi, Ekin Bilar, dilekçe bildirge başkaldırısı budur. Ters yorumların parti kuracak. Vakıf, 16 Kasım 1986, saat 21:38. H.G. Wells'ten 1886-1946 bugüne dek hiçbir şey okumadım. Yazdıkları ister önemli olsun ister olmasın, ondan bir şey okumamış olmam ayıp. Kitaplarından The Island of Dr. Moreau'nun, Doktor Moreau'nun Adası, adını duymuş ve özet olarak da konusunu biliyordum. Gazetelerde eleştirmenler kötülemişlerken, bugün TV'de Doktor Moreau'nun Adası filmini seyretmemin nedeni, romanı okumamışlığımı gidermekti bir oranda. Seyrettim. Kötü film. Filmi seyrederken başka bir şeyi, kendimi düşündüm. Kurduğum vakıfı düşündüm. Ben de Türkiye'de bir Doktor Moreau değil miyim? Bu vakıf da benim adam değil mi? Doktor Moreau bir adada yabanıl hayvanları insanlaştırmaya çalışıyor. Benim vakıfta yaptığım, yapmamaya çalıştığım iş de aşağı yukarı bu. Hayvanı insan yapmak değil elbet ama insanı hayvanlaşmaktan kurtarmak. İnsanı insan olması gerekeni insanlaştırmak. İnsandan insan yaratmak. İnsanın yüz binlerce benzeri gibi hayvanlaşmasını önlemek. Ben de bir başka türlü Doktor Moreau'yum. Vakıf, 28 Kasım 1986 Cuma, saat 11:44. Bekliyorum. Eskiden de beklerdim. Yani eskiden beri beklerdim. Ama öyle sürekli değil. Aklıma geldikçe arada sırada. Birisine, bir yakınıma, bir dostuma, arkadaşıma geldiği zaman bana da gelir. Nasıl olsa bana da gelecek bir gün diye beklerdim. Böyle söylerdim ama doğrusu bana geleceğine pek de inanmıyordum. İnanırmış gibi görünüyordum. Kesin kes herkese geldiğine göre nasıl olsa bana da gelecekti elbet. Gelecekti ama kim bilir ne zaman. O zaman bana o denli uzaktaymış gibi görünüyordu ki sanki hiçbir zaman o zaman olmayacaktı. Öyle uzaktaydı ki, onca uzaklıktan gelemezdi ki. Söz olarak geleceğini söylesem de içimin içinden inanmıyorum geleceğine. Herkese gelecek ama bana gelmeyecekti. Varlığıma sonsuz inanmışlığım, geleceğine inanmama engel oluyordu. Varlığıma inanmak, bu en büyük bencilliğimiz. Geleceğine inanmayan salt ben miyim? Hayır, herkes de benim gibi geleceğine inanmıyor ama başkalarına her geldikçe kendilerine de bir gün geleceğine inanmış gibi görünüyorlardı. İnsan nasıl inanabilir onun geleceğine? Çünkü her doğal insan varlığına, kendi varlığının dünyanın asası olduğuna inanıyor. Çünkü her insan da benim gibi ya da ben her insan gibi bencil ve ben merkezci. Nice gizlesek de saklasak da bu böyle. Böyle olduğu geleceğine gerçekten inanmamamızdan da belli. Ama şimdilerde çok inanıyorum geleceğine ve onu bekliyorum. Eskiden beklediğim gibi zaman zaman değil, her zaman bekliyorum. Her gün ve her gece, her anımda bekliyorum. Ha geldi, ha gelecek. Yüreğim tekler gibi oluyor ama işte şimdi geldi diyorum. Yüreğime bir ağrıdır oturuyor, işte geliyor diyorum. Beynimin sol yanına bir sancı duyuyorum. Tamam, geldi herhalde diyorum. Elim ayağım çekiliyor, yıkılıp kalıyorum. Kımıldayamıyorum, kıpırdayamıyorum ve işte geldi diyorum. Evet, işte böylesine bekliyorum. Ama yine de gelmesine hazır değilim, hazırlıklı değilim. Çünkü her geliyor, gelecek, geldi deyişimde gözüm arkada kalıyor. Eyvah, oyunları yazamadım. Eyvah, romanları yazamadım. Eyvah, öyküler, denemeler, yazılarım kaldı diye yazıklanıyorum. Vay benim boşuna geçirdiğim zamancıklarıma. Bu konu dün gece yalnız başıma çalışmamasam da rakı içerken aklıma gelmişti. Sabahleyin yazabildim. Taksim, 7 Aralık 1986, saat 8:38. 7 Aralık 1986 pazar sabahı. Taksim'deki evde sabaha karşı gördüğüm rüya. Karşımda zehirli kaktüs. Hemen başının arkasında parlak metal yuvarlak bir çubuk yukarıya doğru uzanmış. Zehirli kaktüs benim duyarlılığımla alay ediyor. Bir roman ya da film anlatarak diyor ki, o adam galiba Orson Welles ki yazar olarak, nereye bakarsa oraya istediği renkte yağmur yağdırıyordu. Bir yana bakıyor ve oraya kırmızı yağsın istiyor ve kırmızı yağmur yağıyor. Baktığı başka bir yere yeşil yağsın istiyor, yeşil yağmur yağdırıyordu. Başka bir yere mavi ya da sarı yağmur. Zehirli kaktüs benim buna inanmamla alay ediyor. Ben de çok ciddilikle inanmakta haklı olduğumu savunuyorum. Ama rüyamda söylediğim savunmamın gerekçelerini unutmuşum. Ben isteğe göre renkli yağmur yağdırılmasına inandığımı savunurken, zehirli kaktüsün arkasındaki o yuvarlak parlak metal çubuğa sarılı bir yılan oluşuyor. Tam başının biraz üstünden başını aşağı doğru kıvrıla kıvrıla uzatıyor. Yılan gittikçe uzuyor, büyümekte. Haber veriyorum ama zehirli kaktüsü aldırmıyor, duymazdan geliyor. Yılanı nasıl öldürebileceğimi bir makasla başını kesip gövdesinden ayırabilirim diye düşünüyorum. O sırada zehirli kaktüs hasta oluyor ya da hastalansa diye geçiriyorum içimden. Ne yaparım? Ölümcül bir hastalık. İhmal etmem onu. Hiç yanından ayrılmam. Evet ama işlerin başımdan ayrılmama izin verir mi? İyi ki zamanında bunca çok çalışmışım. Artık hastalığında yanından ayrılmayabilirim. Uyandım saat 06:05. Yatakta yarı uykudayım. Zehirli kaktüsün iki biçimde sorusunu düşünüyorum. Beni seviyor musun? Beni seviyorsun, değil mi? İşte dilin inceliği de bu. İşte tiyatro konuşması bu. Aynı anlamda sorular gibi görünen şu iki soru arasında ne büyük ayrım var? Beni seviyor musun? Bu yalın anlamı düpedüz bir sorudur. Soran kişi soruyu yönelttiği kişinin kendisini sevip sevmediğini doğrudan öğrenmek istiyor. Oysa beni seviyorsun değil mi de bu cümleyi oluşturan üç sözcüğü çok aşan ne derin ne anlamlar var. Umut, istek, tutku, yalvarma, acı, kuşku. Beni seviyorsun değil mi? Bu soruyu soran sevildiğinden kuşkulu ama sevildiğini de umut ediyor. Sevilsin diye gizliden yalvarıyor. Hatta beni neden sevmiyorsun ya da neden beni yeterince sevmiyorsun diye soruyor. Ve bütün gelgitlerinden acı duyuyor. Yine bu soruyu sorarak sev beni diyor tutkuyla ve bu soruyu sorarken ben seni seviyorum diye bağırıyor. Mum halaya girebilir. Şeytan aldatmacası romanına da girebilir. Ve şimdi aklıma geldi, bu romanda ya da başka bir Sevi romanında Sevi'nin yüceldiği en doruk noktalarda araya bir bozguncu olarak zehirli kaktüsün bir anısı, rüyası, sesi, tedirgin edici bir simgesi girmelidir. O hep huzursuzluğudur adamın. Vakıf, 10 Aralık 1986, saat 01:11. Sevmediğim, yüzünü görmek istemediğim, kendisinden korktuğum ama özüne güvenilir birisi geleceğim diye söz vermiş. Ben de her an onun gelmesini bekler durumda tedirgin bir insan olarak yaşıyorum. Yine gelmedi ama gelecek. Gelir elbet. Neredeyse gelir. Ölümü böyle bekliyorum. Sanki ölüm geldikten sonra da, öldükten sonra da o gelecek olanı beklemeden yaşayabilecekmişim gibi. Ölümü beklemek. Vakıf, 10 Aralık 1986, Çarşamba, saat 19. La Sesi, öyküsünü yazmak beni çok uğraştırdı. Vicdan Azabı adıyla yazmayı tasarladığım öyküyle bu yeni öyküyü birleştirip kaynaştırdım. İkisini bir öykü yaptım. Vicdan Azabı adıyla tasarladığım öykünün notunu 1968'de yazabildiğime göre, demek 18 yıl bu öykü kafamda yazılmayı beklemiş. İki öykü konusunu La Sesi öyküsünde birleştirdim ve 17 Ağustos 1985 Cumartesi sabahı saat 9:39'da bu yeni biçimiyle öykünün iskeletini yazmışım. Öykünün notlarında bu tanım yazılı. Bu öykü iskeletini o zamandan beri öykü zarfları içinde el çantamda taşıyıp durdum. Hülya Bankoğlu bir haftadan beri yeni öykü istiyordu. Vakıfta iki günden beri La Sesi öyküsünü yazıyorum. Bugün 9-10 Aralık 1986 Çarşamba. Öykünün müsveddesini yazıp bitirdim. Çok kötü bir günümdü. Öyküyü güzel bulduğum biçimine sokup yazınca birden düzeldim. Sıkıntılarım dağıldı, keyiflendim, rahatladım, mutlu oldum. Güzel olduğuna inandığım bir yazı. Öykü, şiir, roman, deneme her ne olsa yazınca çok rahatlıyorum. Salt ruhsal olarak değil, fiziksel, biyolojik olarak da rahatlıyorum, mutlu oluyorum, seviniyorum. Taşan sevincimle önce çalışma odamda, sonra salonda bir süre gezinip durdum. Yarın öyküyü yazı makinesinde yazıp cuma günü Hülya Bankoğlu'na, Vizyon dergisine götüreceğim. Başlangıçta iki konuyu birleştirmeyi düşündüm. Yazma sırasında üç konu, Vicdan Azabı adlı kedi, artı Papim adlı o ve La Sesi adlı öbürü birleşti bu öyküde. Okurlarım da bu öykümü sevecekler mi bilmiyorum. Sevmelerini, bu tadı almalarını isterim elbet. Buna sevinirim ama sevseler de sevmeseler de pek umurumda değil. Ben seviyorum çünkü. Notların sonra da iskeleti ve kuruluşu çalışarak hazırlanmış bu öyküyü tam 2 gün çalışarak yazabildim. Yazıyı yarım günde yazı makinesine çektim. Etti 2,5 gün. Notlarının alınması, iskeletinin kurulması, kurgusunun yazılışı da en az 2-3 günü almıştır. Demek 18 yıldan beri dosyalarımda ve kafamda beklettiğim bu öyküyü toplam olarak aşağı yukarı 6 günde yazmış oluyorum. Her öykümü dergiden 50 bin lira ödüyorlar. Bu, bugün için yüksek telif hakkı sayılıyor. Demek benim yazar olarak bir günlük emeğim 8 bin liraya geliyor. Ne şaşılası bir şeydir. Bugün vakıfta tiyatro salonunun döşeme demir örgülerini yapan ve 5 günden beri çalışmakta olan 4 gün daha çalışacak Abdurrahim Akbaş, benden 8 bin lira gündelik istedi ve 5 günlük gündeliği olarak 40 bin lirayı ödedim. Demek demirci ustası ile benim emeklerimiz aynı kazancı sağlıyor. Ben ayrıca öykülerim kitaplaşınca da para alıyorum. Bu da benim kazanç üstünlüğüm. Her neyse. Böyle bir öykü yazdığım için keyifliyim. Zengin olsaydım beni böyle keyiflendiren öykümün tadını başkalarının da paylaşması, keyiflenmeleri için 50 bin lira değil, üstte 500 bin lira verirdim. 18 yıl dosyalarda bekleyen öykü, canlanması, doğması için 18 yıl daha beklemiş. Daha böyle 18, ne 28 yıldan beri dosyalarımda beklemiş yüzlerce öyküm, romanım, denemem, anım, güncem, oyunlarım var. Vakıf, 12 Aralık 1986 Cuma saat 7:28. Çok güzel öykü. Yaşlı kartal, güzel genç balığın aşkları. Ama önlenemez anlaşmazlıkları. Yaş ve başka çevre, ortam, anlaşmazlık sorunları. Benimle böcümün öyküsü bu. Sayfa kenarına yapıştırılmış tarihsiz öykü notu. İşte o öykünün notu. Bir eski kağıt artığına yazdığım yukarıdaki 10-15 sözcüklük yazıydı. İvede öykü yazmam gerekiyordu. Bir gün önce de La Sesi öyküsünü yazmış ve çok sevmiştim. Bu öykümü onu yazmaktan sevinç duymuştum. 10 Aralık 86 Çarşamba günü akşam üzeri dosyalardaki öykü notlarım arasından yukarıdaki notu öyküleştirmeye hazır olduğumu duyumsadım. Bütün gün çalışarak, yazıp bozarak öyküyü yazdım. Yazarken çok coşkulanıyor, çok duygulanıyordum. Ancak gece saat 01:30'da yazıp bitirmiştim. Ertesi gün de 11 Aralık 86 Perşembe yazı makinesinde yazmam bütün gün sürdü. Gece yazı makinesinde yazılmış sayfaları düzeltirken ne şaşılası, öyküm bana sanki anlaşılmayacakmış gibi geldi. En büyük korkum budur. Benim yazarken duyumsadıklarımı ve yazmadan önce tasarlarken düşündüklerimi okurlarıma tamı tamına iletememek. Okuyunca anlatmak istediğimi anlatamamışım gibi geldi. Çok kez bu kuşkuya kapılırım ve yazımın değerini ölçemem. Bu öyküm de öyle. Üzerinden çok zaman geçtikten sonra yeniden okumalıyım ki nasıl bir öykü olduğunu anlayabilmeliyim. Ya da yayımlandıktan sonra o yazımı okurlarımın tepkilerine göre değerlendiririm. Dün gece makinede yazılmış sayfaları düzeltirken öyle yorgundum, öyle yorgundum ki. Salt beyinsel yorgunluk değildi bu. Uzun zaman çok ağır bir yükü taşımışım, bir yük altında ezilmişim gibi yorgunluk duyuyordum. Oysa öğle yemeğinden sonra 1,5 saat uyumuştum. Eski günlerimi düşündüm. 30-50 yaş arası günlerimi. Bir günde 2 öykü ve bir de gazeteye yazıp hatta bir de roman tefrikası yazdığım olur, yine de yorulmazdım. Şimdilerde 4-5 yıldan beri bir öyküyü ancak bir haftada, çok sıkıştım mı kurgusu önceden yapılmış ve notları hazır öykülerimi bile 3-4 günde yazıyorum. Daha da kötüsü, aynı çalışma ivmesi sırt sırta üst üste olmuyor. 20-30 yıl önce her gün aynı ivmeyle çalışabiliyordum. Şimdi haftada 1-3 günde bir öykü yazınca, sonraki hafta ve günlerde bir başka öykü daha yazamıyorum. Hiç kimse benim gibi bu öyküyü ne zorlukla yazdığımı, yazarken ne kertede yorulduğumu bilmeyecek. Hele sen kolay yazarsın diyenler. Öykünün verdiği yorgunluğun yaşımdan ileri geldiğini düşünürken buna bir avuntu da buldum. Eskiden daha özensiz yazıyordum, dedim kendi kendime. Yaşlandıkça öykülerimin ve bütün yazılarımın daha özenli, güzel ve iyi olduğu sanısına vardım. Gerçek mi bu, yoksa kandırarak kendimi avutuyor muyum? Besbelli gerçek değil. Gençliğimde geçim zoruyla çok yazmak bu yüzünden savruk, çala kalem yazdıklarım olmuştur. Ama bütün yazılarımın böyle olduğu doğru değil. Gençlikle yaşlılık yazılarım arasındaki ayrım bakımından doğru olan şu. Her zaman yazarken içimde ya güzel ya iyi yazamazsam korkusu vardı. Ama yaşlandıkça bu korku gittikçe daha artıyor. Bu korku daha sık, daha çok yazmamı engelliyor. Korkuyorum, güzel yazamamak, iyi yazamamak, doğru yazamamak, düşünce ve duygularımı okurlarıma iletememek korkusu içimde gittikçe büyüyor. Oda Tiyatrosu, 12 Aralık 1986 Cuma, saat 19. Öykü, Maçinli Kadın İçin Saray. Yazmaya çok hazırım. Bak şimdi de unutmuşum ne olduğunu. Şimdi buldum ya da yeniden uyduruyorum. Uydurdumsa güzel uydurdum. Bu benim böcüme ya da çıtıra ev alma ya da yaptırma öyküm olur. Adam evi yaptırırken kadınla sevişmektedir. Ev bitirir, kadınla ayrılırlar. Bakar ki ev yok. Orada kimseler de bilmiyor. Evi düşleminde kurduğu anlaşılır. İlk tasarladığımdan başka ama daha anlamlı ve güzel. Böylece çıtırın da bir öyküsü yazılmış olur. Bu gece bu öyküyle uyumalıyım. Öykünün kurgusu. Birkaç kadın evsizlikten yakınacak. Kim bu kadınlar? Böcüm. Daha birileri olmalıdır. Önce söz vardı, önce mekan vardı. Acır. Neden rüzgarda kalmaktan tozlar gibi savrulup da yok olup gittiler? Mekansızlıktan mekan. Sonuncusu, o da ev istiyor. Sürpriz yapacak, evi yapar, evi anlatır uzun uzun. Küçük, 1,5 katlı, tepede Erguvan ormanı içinde bir yer satın alır. İlçedekilerle konuşur, malzemeler, işçiler. Ev yerinde yok, adamlar tanımaz. Öyle kurgusu olarak sondan başlamalı, yine sona varmalıdır. Vakıf, 12 Aralık 1986, Cuma, saat 20:06. Öykülerimin konularını buldukça coşkuya kapılıp öykü notları dosyama o öykü için çok güzel öykü olur diye yazıyorum. O sıra o öykünün yazılınca bir başyapıt olacağını sanıyorum. Ama aklıma gelir gelmez yazdığım öyküler çok azdır. Eskiden 20-30 yıl önceleri günde 2 öykü yazmak zorunda olduğum zamanlar aklıma gelen konuyu hemen yazardım. Yazmak zorundaydım. Ama 20-30 yıldan beri aklıma gelen konuları hemen yazmıyorum, yazamıyorum. Yazamıyorum çünkü öykü hazır değil, ham, eksik. Notu yazıp dosyama bir yandan o öykü tasarısını bilinçaltıma koyuyorum. Zamanla o tasarı öykü beni hiç ayrımsamadan bilinçaltımda olgunlaşıyor. Zaman zaman o öykü tasarısını anımsıyorum ya da dosyaları karıştırırken görüyorum. Bu öykü notları içinde ne olduklarını büsbütün unuttuklarım oluyor. Oysa notu yazarken öyle coşkulanıyorum ki hiç unutmam sanıyorum. Dosyamda ne olduğunu unuttuğum birçok öykü notları altına sonradan şöyle yazmışım. Ayrıntılı yazsana aptal. Kendim için eşek diye yazdığım çok olmuş. Oysa o unuttuğum öykü notlarından kimilerinin üstüne çok güzel öykü diye hatta başyapıt olur diye yazdıklarım da var. Öykü notları 3 yıl, 5 yıl, 10, 20 hatta kimileri 30 yıl bekliyor. Hem dosyalarda hem bilinçaltımda. Benden öykü yazmam istenince ki ancak o zaman yazabiliyorum, dosyalardaki yüzlerce öykü notlarını karıştırıyor, en olgunlaşmış olanını seçip yazıyorum. 2-3 yıl içinde olgunlaşanlar olduğu gibi 30 yıldan beri olgunlaşamayan, hala yarım kalanlar var. Olgunlaştı diye seçtiğim öykü notlarını yazarken çok coşkulanıyorum. Çok seviyorum yazmakta olduğum öykümü. Yazıp bitirdikten sonra okuyunca o coşkum, o sevgim azalıyor, hatta kalmıyor. Vakıf, 13 Aralık Cumartesi 1986, saat 0:10. Ne şaşılası şey. Kendim de ayrımsamadan yıllardan beri hep aynı şeyleri söylemekteyim, değişik değişik biçimlerde. Vakıf, 13 Aralık 1986 Cumartesi. Bütün yazılarımda, şiir de içinde, anlatmak, duyumsatmak istediğim anlaşılmayacak diye hep korkmuşumdur. Oysa kimi yazarlar ve özellikle kimi şairler yazdıkları aman anlaşılacak diye korkuyorlar. Anlaşılmazlığın dumanı, bulutu arkasında gizlenmelerinin nedeni, gerçekten anlatmaya ve duyumsamaya değer bir şeyleri olmamasından ileri geliyor. Anlaşılmazlığın gizemine bürünerek kendilerinde üstünlük, aşağılık duygusu bulunan insanlarda bundan salt ben anlarım gibi bir seçkinlik duygusu yaratıyorlar. Anlaşılacak hiçbir şey olmayan bir yazıyı anlamamış, anlayamamış görünmekten çekinerek o yazıda herkesin anlayamayıp salt kendilerinin anlayabildiği gizemler, değerler bulmaya kalkışıyorlar. Vakıf, 14 Aralık 86 Pazar saat 18.04. Güçlü ve doğru olana duyulan haksız düşmanlığı nasıl anlatacağım? Ta Meral'den başlıyor. 14 Aralık 86 tarihli Aydınlar Dilekçesi davası kitabı ile ilgili olarak Cumhuriyet'te Akbal'ın yazısı. Türk Yunan'daki Yaşar'ın taktiği. Bunu hep acı olarak duydum. Kemal'in kıskançlıkları, sendikadaki başkanlık savaşı mı? Bekir Yıldız'ın Oğuz Akkan'a söylediği, adam top gibi vurdukça yükseliyor. Deneme olarak mı yazmalıyım, ana olarak mı, öykü ya da roman olarak mı bilemiyorum. Vakıf, 14 Aralık 1986 Pazar saat 18.58. Biçimsel demokrasinin de önemini, değerini bilmek gerekir. Biçimsel demokrasi tek başına demokrasi demek değildir ama gerçek demokrasinin, yani demokrasinin özünün vazgeçilemez olanıdır. Biçimsel demokrasiden kalın çizgilerle anladığım şudur. Her işin oy çoğunluğunun kararıyla yapılması. Çok partili düzen, parlamento düzeni bu çoğunluk oylarıyla karar almanın zorunlu gereğidir. Biçimsel demokrasinin gerekliliğine örgütsel çalışmalarımda inandım. Türk Edebiyatçılar Birliği, Türk Yazarlar Sendikası, Aydınlar Dilekçesi, Ekin Bilar AŞ, Ekmek ve Hak Dilekçesi gibi. Ben bu örgütlerin hepsinin girişimcileri ve kurucularındandım ve yönetim kurullarının üyesi ve başkanıydım. Bir sorun, bir konu yönetim kuruluna getiriliyor. Yönetim kurulu olmasa da ben o örgütü tek başıma yönetmiş olsaydım, saatler, günler, haftalar ve hatta inanılır gibi değil ama aylar süren tartışmalar sonucu elde edilen sonucu veya kararı hemen alabilirdim ki gerçekten de böyleydi. Ancak, çok önemli bu. 20 konuda benim tek başıma verdiğim ya da vereceğim kararın doğruluğuna, hatta daha doğruluğuna inanıyorsam da 21. kararda topluluğun, yönetim kurulunun kararının benimkinden daha doğru olduğunu yaşayarak gördüm. İşte demokrasi, biçimsel bile olsa, tek başına doğru 20 kararı alan bir kişinin, diktatörün, 21. yanlış kararı almasını önlemeye yarar. Ki o genel oyla alınan kararlar içinde benim tek başıma kararımdan yanlış olanlar bile vardı. Çıkarları ilişkilere göre kararlar. Örneğin adı bilinmeyen şairin yurt dışı gezisine gitmesi, Şükran'ın taktikleri. Tarihsiz. Önceden düşündüğüm bir konunun, düşüncenin benden önce değerli birisince düşünülüp saptanmış olması, lise öğrenciliğimden bu yana beni son kertede keyiflendiriyor. Ne var ki, düşündüğüm yeni ve özgün sandığım bir düşüncenin, yalın bir düşünce bile olsa, benden önce saptanmış olması, yani benim o düşünceyi söylemekte gecikmem, bir yandan da canımı sıkıyor. Orkestra dergisinde Ocak 1986, Leyla Pamir'in müziğin devrimcisi Arnold Schönberg başlıklı yazısını okurken, yazının bir yerinde yine aynı duyguya kapıldım. Schönberg, öğrencilerine iyi bir müzisyen bir uçağı da yönetebilmeli, o uçağa yaşamında ilk kez binmiş bile olsa. Leyla, şaka da olsa anlamı açık diyor. Pek şaştım. Ben de şair için burada şairi geniş anlamda kullanıyorum. Aynı şeyi düşünürüm yıllardan beri. Schönberg, bir müzisyen yaşamında ilk kez bindiği uçağı yönetebilmeli derken, çok açık ki uçağı bile yönetebilmeli, yani müzik yapıyorsa her şeyi yapabilmeli demek istiyor. Şairler de öyle bence, gerçekten şairse. Vakıf, 24 Aralık 1986. Çocukluğumu da, gençliğimi de yaşamaya zaman bulamadığım için ancak yaşlılığımı her ikisini sığdırmaya çalışıyorum. Bu yüzden zaman zaman kendi gözümde gülünç olmayı bile göze alarak. Gülünç olarak yaşamak, hiç yaşamadan ölmekten daha iyidir. 25 Aralık 1986 Perşembe. Saat 9.46'da birisi vakıfa telefon ederek Saadet'in ağır hasta olduğunu haber verdi. 14. ayrımın sonu, sayfa 188.